Ayrım 27. Bülbül'ün 40 şarkısı İskender Pala. Sayfa 371. 623. Medine. Sevgi toplumuna doğru. Bir Müslümanı gasp eden Yahudi. İslam'da kadın hakları ve Havle'nin acıklı hikayesi. Günahkarım, giriftarı hevayım ya Resulallah. Kerem kıl ki kapında bir gedayım ya Resulallah. La edri. Günahlara batmış, heveslerinin esiri olmuş biriyim ey Allah'ın elçisi. Buna rağmen kapına gelmiş bir dilenciyim. Kerem eyle şefaatini. Göster. Nesip. Havle için. Zorluklar yavaş yavaş aşılacak diyordu gülüm, arkadaşlarını teselli için. Gerçekten de her aksamanın yavaş yavaş düzene girdiği görülüyordu. Muhacirler Medine'de ev ve arazi sahibi olmuşlardı. Ensar tarla, bahçe ve arsalarının fazlalarını gülüme bağışlıyor, o da bunları ihtiyaç durumlarına göre muhacirlere dağıtıyordu. Medine'de Müslümanların önderliğinde bir çarşı kurulmuş, Yahudilerin elindeki pazar yönetimi ve vergi yükü ortadan kalkmıştı. Artık kardeşlik ortamında adaletle iş görülüyor, İslam'ın barış ve iyi niyeti Medine kelimesindeki medeniyet tohumunu yeşertiyordu. Medine merhametin adı olmuştu. Ebu Bekir ve Bilal merhamet eseri hastalıktan kurtulmuş, Ebu Bekir artık ilahi diyordu. Kudretin her şeye kadirdir. Kıyamet gününde bedenimi öyle büyüt, öyle büyüt ki cehennemi baştan başa ben kaplayayım ve orada başka hiçbir kuluna yer kalmasın. Büyük kardeşlik, muhteşem mürüvvet. Müşrikler gülümün getirdiği düzene gıptayla bakıyor, onu izliyor ve sonunda icraatlarına hak veriyorlardı. Kendi soylarından peygamber bekleyen Yahudilere gelince ciğerleri çizik çizik olsa da sonunda şehirdeki yönetimi kabullendiler. Umutlanmıştım, her şey yoluna giriyordu ama olan yine oldu. Bir sabah şehir ensardan bir kadının öldüresiye dövüldüğü haberiyle çalkalandı. Tam da İslam'ın kadınların güçsüz görüldüğü, alınıp satıldığı, haklarının gasp edildiği zamanları tarihe gömmek üzere olduğu bir anda. Haber herkesi ayağa kaldırmıştı. Adamın biri, Beni Kaynuka çarşısından evine dönmekte olan bir kadının üzerindeki sıradan ziynetlere tamah etmiş, gerdanlığını aldıktan sonra kimseye şikayet edemesin, faile meşhul kalsın diye başını taşla ezip bırakmış. Ömürlerin sahibi Allah'tır ya, kadın ölmemiş. Onu can çekişir halde bulan kişi derhal Gülüm'ün huzuruna getirdi, üç şüpheli isimle birlikte. Kadın konuşamıyordu. Gülüm ona şüphelilerin isimlerini sırayla söyledi. İlk ikisinde başıyla hayır işareti yapan kadın üçüncüde faili teşhis etti. Bu adam bir Yahudiydi. Ensardan bir kadın bir Yahudi tarafından gasp edilip ölüme ceza görülmüştü. Müslümanlar galeyana geldi. Gülüm hadiseyi hukuka göre halletmek gerektiğini söyledi ve adı anılan Yahudi'yi huzura getirdiler. Çaldığı gerdanlık koynundan çıktı. Gülüm kısasa hükmetti ve adam tıpkı kurbanı gibi başı ezilerek öldürüldü. Bu hadise neye inanırsa inansın Medine'deki her kadını sevindirdi. Muhammed kadınları hukuki güvenceye kavuşturdu, onlara şahsiyet kazandırdı diyorlardı. Oysa çölde kadının hiçbir değeri yoktu. Müşrikler istedikleri sayıda kadınla evleniyor, bunların hiçbirini kendisiyle eşit tutmuyor, bazen iki kız kardeşi birden alabiliyorlardı. Evlilikte en belirleyici etken kadınların ya güzellikleri yahut zenginlikleriydi. Sırf bu yüzden babalarının ölümü üzerine dul kalan analıklarını veya evlendikleri dul kadınların yetim evlatlıklarını da nikahlamakta beis görmüyorlardı. Gülüm ise bir kadın ile ahlakının güzelliği için evlenilmesi gerektiğini söylüyor, güzelliğin ve zenginliğin geçiciliğinden dem vuruyordu. Kadınların toplum içinde ikinci sınıf sayılmayacakları, alınıp satılmayacakları, kendileri hakkındaki kararları kendilerinin verebilecekleri bir uygulama öneriyordu. Müşrikler bazen kadının barınma, yiyecek ve tedavi masraflarını karşılamıyor, hatta evlenirken verdikleri mehri bile elinden alabiliyorlardı. Gülüm ise kadınların erkekle eşit olmasını, evleneceği eşi seçme hakkını kullanmasını dillendiriyordu. Kocasının karısına şiddet uygulaması, onu aşağılayacak şeyler yapması ise asla kabul edilemezdi. En hayırlı erkeğin karısına iyi davranan olduğunu her fırsatta söylüyordu. Hatta karı kocanın cinsel görevlerini yapmakta ve tatmin hususunda bile birbirinden geri kalmamalarına, bu hususta bahaneler uydurulamayacağına, varasıya kadar onlara aile saadeti için gerekenleri anlatıyor, adeta eğitiyordu. Ve Allah kadınlar hakkındaki Nisa suresini vahyetti. Havle için bir şarkı söylemeye o sure okunduktan sonra karar verdim. Havle, Hazreç kabilesinden Salebe'nin kızıydı ve arkadaşları ona sevimliliği ve güzelliğinden dolayı hala çocukluğundan kalma lakabını kullanarak Hüveyle diyorlardı. Havlecik. Havle hicretten sonra Müslüman olmuş, kocası Evs bin Samit ile birlikte Gülüm'e biat etmişti. Evs Havle'den 15 yaş kadar büyüktü ama asıl büyüklüğü Havle gösteriyordu. Evlendikleri günden itibaren kocasını idare etmeye, hırçınlıklarını yatıştırmaya çalışıyor, yuvalarının huzuru için hep alttan alıyordu. Çocuklarına hem annelik hem babalık yapmıştı. Evsin bazı takıntıları ve ruhunda çatışmaları vardı. Gitgide vesveselendi. Yaşı ilerledikçe aksi bir ihtiyara dönüştü. Artık ne Havle ne de çocuklar kafasının ne vakit eseceğini ve birkaç dakika önceki halinin tam tersine dönüvermeyeceğini kestirebiliyorlardı. Böyle anlarda Havle kah yanına fazla yaklaşmıyor, kah suyuna giderek normalleşmesini bekliyordu. İyi kötü yıllar geçmiş, çocuklar büyüdükçe Evs çocuklaşmış, yaşı 60'ı bulmuştu. Gecenin geç saatleriydi. Havle yine nöbetlere girip 3 haftadır kendisine surat asan ve sırtını dönüp yatan kocasının yanına uzanırken nazik bir dil kullanarak iltifatlar etmiş, ondan kendisine şefkatle sarılmasını istemişti. Evs uyanıktı ama hiç oralı olmadığı gibi inatla ondan yana dönmedi. Somurtmaktan öte kendi kendine homurdanmaya bile başladı. Havle şakayla karışık önce gülümün 3 günden ziyade küstürmama tavsiyesini hatırlattı. Ondan karşılık gelmeyince bu sefer yine kime ve neye kızdığını sordu. Küslük için hiçbir sebep gelmiyordu çünkü aklına. Evet, zaman zaman kötü günler yaşamışlardı. Birbirlerine çıkıştıkları, hatta az dalaşına girdikleri, yataklarını ayırdıkları da olmuştu ama karı koca arasına hiç bu kadar uzun süreli bir sessizlik girmemişti. Havle eğer bir derdi var ise paylaşmayı teklif etti. O hala somurtuyor, Havle de hala ona arkasından sarılmış, yönünü kendisine döndürmeye çalışıyordu. Konuşmaları gereken meseleler vardı. Kızlardan büyüğü evlenme çağına yaklaşıyordu. Giyecek fistanı komşudan ödünç alınmıştı. Küçük kız kavgacı bir ruha sahipti. Babasının onunla biraz zaman geçirmesi gerekiyordu. Kilerde un yapacak son buğday da bitmişti. Havle kocasına bunları bildirmek istiyordu. Ayrıca onunla paylaşması gereken iyi şeyler de vardı. Oğulları Rebi, Resulullah'ın ashabından birine yardıma gidiyor, karşılığında okuma yazma öğreniyordu. Kendisi de komşularıyla mescide gidip Resulullah'ı dinlemek için ondan izin isteyecekti. Konuşulacak meseleler bir yana, Evs bir ömrü beraber tükettiği adamdı. Böyle çalkantılı zamanlarda onun kollarıyla sarılmaya, şefkatini hissetmeye muhtaçtı. Kendisine yaklaşmasını, belki kulağına birkaç güzel söz fısıldamasını umuyordu. Surat asmak aynı evin içinde ne kadar üzüntü vericiydi. Gülümsemek varken insan neden kaçatsındı ki? Allah'ın elçisi sevgiyi ve selamı yaymak için bunca güzel şeyler söyleyip dururken üstelik. Havle, kocasının sebepsiz karamsarlığını bertaraf etmek için dökülecek dil kalmadığını anlayınca tehditvari sesini yükseltti. Biliyorum, yine pişman olacaksın ama çocuklara ve bana hayatı zehir ettikten sonra. Bak, o vakitte ben sana surat asarım ona göre. Evsin aklından bin bir fikir geçiyordu. Karma karışık bir ruh haline kapılıp gitmişti. Havle'nin sesini yükselttiğini görünce bir an yataktan doğrulup şu dırdır eden kadına haddini bildirmeyi geçirdi aklından. Yumruklarını sıktı. Bu kadın kim oluyordu da kendisiyle tartışır gibi konuşabiliyordu? Bu şehirde hangi kadın kocasına tehdit yağdırabilirdi ki? Şimdi atalarının ruhları evindeki karısı tarafından böyle aşağılandığını işitiyorlarsa eğer, kendisine kim bilir ne kadar da gülüyorlardı. Şu kadınlar ne kadar da çekilmez olmaya başlamışlardı, kocalarına karşı bu hakkı da nereden buluyorlardı? Medine'de Havle gibi kadınlara haddini bildirmek gerekirdi. Şeytan şöyle alnının ortasına indir bir tane diyordu ya, neyse. Yine de bunu yapmamalıydı. Sonra Resulullah'a hesap vermek de vardı ama bıkıp usanmıştı artık. Diğer hanımı da bunun gibiydi zaten. Yalnız kalmak, kendini dinlemek, başına buyruk yaşamak istiyordu. Şeytanın bu kadından kurtulmalısın fısıltısına ilk o vakit hak verdi. Sonra tartışmalarla başının ağrımadığı gençlik güllerini hatırladı. Ne güzel çağlardı. Kadınlar söz konusu olduğunda her istediğini yapabiliyor, alıyor, bıkıyor, boşanıyor, üstelik çocuğunu da kucağına verip gönderiveriyordu. Şimdi de bu kadını başından gönderebilirdi. Yapar mı? Yapardı. Çocukları da yanına takarak üstelik. Evet evet, en güzel yol buydu. Zihar. Ve çeyrek asırlık eşine yüzünü dönüp haykırdı. Sen kim oluyorsun da bana sesini yükseltiyorsun ha? Var git bana anamın sırtı gibi ol. Havle donup kalmıştı. Önce neye uğradığını anlayamadı. Böyle bir cümle, böyle büyük bir karar, böyle birdenbire telaffuz ediliverir miydi? Evlilik bağları bu kadar mı fersudeleşmiş, aralarındaki sevgi bu kadar mı tükenmişti? Nasıl olur da bir adam bir zamanlar sevgiyle bağlandığı, sarılıp öptüğü eşini şimdi annesine benzetirdi? Kocası onu annesi yerine koyarak kendisine haram kılıvermişti işte. Bu düpedüz bir boşanma demekti. Zihni bulanıyor, başı dönüyordu. Ne yapması gerektiğini düşündü. El yardımıyla karanlıkta birden üzerine giyebileceği elbisesini aradı. Yataktan çıktı. Az evvelki söz, o yatağa bir daha girmeyeceği anlamını taşıyordu çünkü. Kaç yıllık kocası işte kendisine sırt çevirmiş, bir anda namahrem oluvermişti. Bunu hep başkalarının başına gelen bir şey zannederdi. Gecenin tam ortasında kendi evinde yabancılaşıverdiğini hissetti. Odaya baktı. Hayatının neredeyse yarısına ait hatıraları buradaydı. İşte şu köşede oğlu doğmuştu. Şurada kızlarının saçını taramıştı. Ve şimdi buradan çıkıp gitmesi gerekiyordu. Çevresine son bir kez bakındı. Eşyası yoktu. Takısı yoktu. Yalnızca kocası ve çocukları, bir de hatıraları vardı. Ve onlar var iken başka şeye de ihtiyaç yoktu. Ama şimdi kocası kendisini istemiyordu. Yegane elbisesine büründü, yegane sandaletini giydi, gözyaşlarına hakim olarak uyuyan kızlarını birer birer öptü ve dudaklarını ısırarak kapıdan çıktı ve oracıkta yığılıverdi. Kendine geldiğinde Bilal ezan okuyordu. Utancından mescide giden insanlara görünmemek için büzüldü, büzüldü. Gülüm namazdan sonra ashabıyla sofada sohbet eder, aile efradı da yatmazlardı. Hemen huzuruna varıp durumunu anlatmayı kurdu. Gönlü daralıyordu. Gözlerinden akan yaşları silmeye yetişemiyordu. Bir sığınak, bir çare umudu olmasa yerinden asla kımıldayacak hali yoktu. Bedeni külçeye dönmüştü. Tanyeri ağardığında yavaş yavaş yerinden kalkabildi. Yakaları ıslanmış, göz pınarları kurumuştu. Ayakları geri geri gidiyordu. Utanıyor, boğazına acılar düğümleniyordu. Sanki herkesin kendisine baktığını sanıyordu. Nihayet mescide varabildi. Yutkundu. Sesi belli belirsiz çıktı. Ey kutlu elçi! Kocam bana sırtını çevirdi. Havle, Zıhar'ın Araplar arasında dönüşü olmayan kesin bir boşanma olduğunu pekala biliyordu. Ne var ki Gülüm rahmet elçisiydi ve şefkati boldu. Arap geleneklerinin pek çoğunu değiştirmişti. Belki bunu da değiştirir, yuvasının dağılmasına mani olurdu. Yüzüne umutla baktı. O susuyordu, gözyaşlarını sile sile devam etti. Kocama bütün ömrümü verdim ya Resulallah. Ona çocuklar doğurdum, yuva oldum. Şimdi beni kendisine yük olarak görüyor işte. Gülüm susuyordu ama ciğeri yanmıştı. Ümmetinden kimsenin böyle bir halini öğrenmek istediğini zannetmiyordum. Karşısında gözü yaşlı bir kadın vardı ve yuvasını kurtarmaya çalışıyordu. Ama Cebrail bu konuda kendisine bir hüküm getirmemişti. Vereceği karar yerleşik geleneğe göre olacaktı. Geleneğe göre konuşursa da Havlecik zaten perişanlığın ötesine geçecekti. Yüreği dayanmadı, bir şey söylemesi gerekirdi. Amcanın oğlu artık çok yaşlı bir adam, onun hakkında Allah'tan sakın. Sonra da onu mescidin bitişindeki evine gönderdi. Orada müminlerin annesi mübarek eşleri vardı. Onlarla vakit geçirir, teselli bulur diye düşünmüş olmalıydı. Ama Havle bir türlü durumu kabullenemiyordu. Her şey çok ağırına gitmişti. Bu kadar yıldan sonra arada onca sevgi sözü söylenmişken halk içinde böyle yapayalnız kalmak reva mıydı? Çocukları bu duruma ne diyecekler, nasıl etkilenecekler, başkalarına izahta ne kadar zorlanacaklardı? İçinde bir umut, küçük bir umut vardı. Allah beni yalnız bırakmaz diyor ve ağlıyordu. Aradan iki gün geçti. Gülüm'ün evinde bulunmanın bile teselli olmadığı iki gün. Ve ertesinde Evs, elbette her zaman olduğu gibi, yine pişman oldu. Karısının eve gelmesini beklediği haberini gönderdi. Ama bu sefer söylediği büyük sözün farkındaydı ve umudu yoktu. Havle, çağrıdan haberdardı ama gidemiyordu, gitmemesi gerektiğini biliyordu. Kendisine acıyarak bakan herkese Allah beni yalnız bırakmaz diyor, başka bir şey demiyordu. Her dakika, her saat, her gece içi dolup dolup geliyor ama artık ağlamakla da teskin olamıyordu. Çok ağrına gitmişti, çaresizdi, çare arıyordu. Ellerini açıp da yürekten yalvardı. Yüce Allah'ım, elçini anlattım olmadı, şimdi sana halimi arz ediyorum, duy beni. Ve Allah kulunu duydu. Cebrail Burak kızıyla Gülüm'ün yanına geldi, ona mücadele eden kadın dedi ve okumaya başladı. Allah kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah sizin sürdürdüğünüz konuşmayı zaten işitmekteydi. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden kadınlarına zihar yapanlar bilsinler ki o kadınlar onların anaları değildir. Onların anaları ancak kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz onlar çirkin ve yalan söylemektedirler. Gerçekten Allah çok affeden, çok bağışlayandır. Cebrail uzunca süre Gülüm'ün yanında kalıp okudu. Allah nebisine 22 ayetle seslenmiş, kadınların gururunu kıran ve onları aşağılayan geleneği reddetmiş, kullarına doğru yolu göstermişti. Bunun için Havle'nin verdiği mücadele fevkalade önemli olmuştu. İslam öncesinde alınıp satılan, değersizleştirilen ve itibarsızlaştırılan kadın, böylece bizzat Allah tarafından yükseltilmiş oluyordu. Bu da kız çocuklarını diri diri toprağa gömen anlayış son bulacak, kadının onuru ve kimliği kabul ve teslim edilecek demekti. Havle'nin mücadele azmi beni etkilemişti. Allah'ın muhatap aldığı bu kadın için bir şarkı söylemezsem kendime küserdim. Mısralarıma Havle'nin mücadelesinin kadını ezen cahiliye adetlerini ve şirk anlayışını bertaraf etmek için bir başlangıç olması temennileriyle başladım. İslam'ın kadına değer verdiğini anlatacaktım. Ben şarkımı söylerken Gülüm de Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere bütün ashabını şahit tutarak Havle'yi anlatıyordu. Allah buyurdu ki, eşlerini annelerinin vücudunun bir tarafı gibi gördüklerini belirterek çirkin bir söz söyleyen erkekler bu yaptıklarından pişman olup tekrar eşlerine dönmek isterlerse, ya bir köle azat etmek, ya ard arda 2 ay oruç tutmak yahut da 60 fakiri doyurmak zorundadırlar. Bu durumda Havle Hatun, amcanın oğluna söyle, bir köle azat ettikten sonra senin yanına yaklaşsın. Canım sana kurban olsun ya Resulallah, kocamın bu söylediğinizi yapacak imkanı mı var? Öyleyse 2 ay oruç tutsun ha. Biliyorsunuz efendim, hepsi iyice ihtiyarlamıştır, zannetmem ki tahammül edilebilsin. Bari 60 fakiri doyursa, sana kurban olayım ey kutlu nebi, evimizde yiyecekten hiçbir şey yoktur. Hem Havle hem de Gülüm çaresizlik içindeydiler. İkisi de gelen ayetlerden sevinçli ama çaresiz. Sonunda Gülüm ona bir sepet hurma vereceğini, onu fakirlere dağıtmasını söyledi. Havle'nin sevinci benim şarkımın nakaratına rastlamıştı. Sevincimden sesimi yükseltmiştim. Havle yuvasına, çocuklarına ve kocasına kavuşmanın heyecanıyla atıldı. Öyleyse bir sepet hurma dağıtmak da benden olsun ya Resulallah. Konuşmalara şahit olan hiç kimse Havle'nin bir sepet hurmayı nereden bulacağını, daha doğrusu bulamayacağını düşünmek bile istemedi. Müslümanlar arasında böyle sevinçli anlar çok nadir yaşanıyordu ve herkes o anın lezzetini çıkarmak istiyordu. Gülüm'ün hanesi halkı da, suffe ashabı da, ensar ve muhacirler de ona dua edip yolcu ettiler. Havle, kendisine hitap edenlerin gençliğini ve çocukluğunu hatırlatacak şekilde Hüveyle demelerinden çok hoşnut olurdu. Ama o gün kendisini evine gönderenler yeni bir lakapla gönderdiler. Güle güle mücadele hatun, haneniz saadetle bereketlensin. Havle için söylediğim şarkı yatsıya kadar sürdü. Medine uykuya varıp da el ayak çekilince mücadele hatunun evindeki sevinci göreyim diye yol uğrattım. Ve yaklaşmadan geri döndüm. Çünkü Ebu Bekir her zamanki o cömert ve asil adam kimseye görünmemek ister gibi çevreyi kollayarak elindeki bir sepeti kapının üstündeki zembile usulca asmaya çalışıyordu. Sepete baktım. İçi en iyi cinsten hurmayla doluydu ve arasına da bir küçük kesecik yerleştirilmişti. Ebu Bekir'e görünmeden çırptım kanatlarımı ve tenhalarda sevincimden ben de ağladım. 27. ayrımın sonu, sayfa 383.